Saffat 5. sohbet 7. ayetten itibaren Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilmen ve fehmen Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ Ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Rabbim önceki ayetlerde göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi olduğunu bildiriyor. Doğuların da Rabbi olduğunu bildiriyor. Semaya örnek veriyor. Semayı zinetlendirdiğini, süslediğini, bunu da yıldızlarla yaptığını ifade ediyordu. Ve hıfzan diyordu, bir hıfız olarak, bir muhafaza olarak, bir koruma olarak. Neden korumak? Min külle şeytanin marit. Marit olan, asi diyelim onu, asi şeytanlardan onu hıfz ettik. Şimdi, bu ilginç gelmişti bana. Yani yıldızların varoluşunu biz hiçbir zaman muhafaza olarak düşünmemiştik ve hiçbir zaman da hani zinet olarak düşünmemiştik. Yani gök çizimleri, ama hani bunun duygusal yoğunluğu olan insanların özellikle baktığında görebileceği, ama bizim de ibret almak için bakmamız gereken bir olgu olarak söylemiştik. Rabbim ikinci bir perde açıyor ve burada da semanın, göğün şeytanlardan korunduğunu söylüyor. Bakın Türkçeleriyle okuyalım, yerleriyle okuyalım. Onlar meleği alayı dinleyemezler. Ateş atılarak yakılırlar her taraftan gelen. Onları kovmak için, yani bu yapılır, onlar için azap devamlıdır. Ancak bir kelime kapıp alan kimseyi, hemen onu delip geçen bir göktaşı diyelim ona, bir göktaşı takip eder. Bunlar müteşabih gibi değerlendirilebilecek bir ayetler. Yani aslında normal algı içerisinde olmayan bir şey anlatıyor Rabbim. Yani biz ne şeytanları görüyoruz, ne meleği alayı görüyoruz, ne oradan haber çalmaktan bir haber, bilgiliyiz. Rabbim bir önce maddeyi anlatıyor, yani semayı anlatıyor, göğü yıldızlarla süslediğini anlatıyor, sonra gaybi bir bilgi veriyor. Peki şunu düşündüm, böyle gaybi aslında bizi de çok ilgilendirmeyelim diyelim tırnak içerisine, elbette ilgilendiriyor da hani materyalist felsefe ile günümüzün de önümüzde olan bilgiler değil, Rabbim bunu niye veriyor diye düşündüm. Şöyle bir şey geldi, bir kere diyor ki Rabbim ufkunuzu geniş tutun diyor, algınızı geniş tutun. Neden? Hani Fatiha'yı açıklarken demiştik ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd ona mahsustur ki o Allah'a sıfatı geliyordu, Rabbül Alemin. Rabbül Alemin ne demekti? Alemlerin Rabbi. Yani biz sadece Allah'ı kendimizin ya da yakın çevremizin Rabbi olarak, kendi düşünce tarzımızın Rabbi olarak, menfaatlerimizin Rabbi olarak tanıyoruz. Fakat bizim dışımızdaki dünyanın sanki Rabbi değilmiş gibi davranıyoruz. Yani başka bizi koruyan, başkalarını cezalandırıcı değil mi bir Rab olarak tanıyoruz. Ama Allahu Teala diyor ki bakın ben alemlerin Rabbiyim. Şimdi size alemleri açıklayacağım diyor. Semadan bir örnek verdi bize. Bak gördüğünüz bu sema var ya, oradaki yıldızları işaret etmişti. Zinetlendirdik diyordu. Hani geçen hafta ve ondan önceki haftada açıklamıştık, açıklamaya çalışmıştık. Yani fonksiyon ve estetiğin bir arada olduğu o muhteşem sistemle sizin bizim dünyadan bakış açımıza göre zinet süs olarak adlandırabilecek semayı vererek de bak hani sema zannettiğiniz gibi değil diyordu. Şimdi burada da sizin görmediğiniz alemlerin de Rabbi. Yani şeytan, cin, melekler gaybi alemin mahlukları değil mi? Siz ise zahir olan şehadet alemini görüyorsunuz. Hani Rab alemler deyince saydığımız işte hayvanlar alemi, ağaçlar alemi, bitkiler alemi değil mi? Öyle bir alemi sayıyoruz. Fakat bunları ne kadar sayarsak sayalım, yani sayabilirsek sayalım, bunlar yine şehadet alemin, yani gözle görülür alemin varlıkları. Ama şimdi Rabbim bir şey diyor. Bak şimdi alemlerin Rabbinden size bir örnek vereyim diyor. Şeytanlar. Yani cin bile demiyor. Neden cin demiyor? Cin biraz daha dar kapsamlı, pardon geniş kapsamlı, şeytan ise biraz daha dar kapsamlı. O geçen ayetlerde yani bu son 4-5 senede işlediklerimizde de söylemiştik. Ve kâne minel cinni diyor iblis için Allah. Ne diyor? İblis zaten cinlerden de. Yani cinin özel bir grubu şeytan. Şeytanlar diyor dikkatinizi çekerse, şeytan. Hani bir iblis anlamında tekil, bir de şeytan ve avanesi olarak çoğul geliyor, şeyatin olarak geçiyor. Burada da zaten ne diyor dikkatini çekiyor? Min küllü şeytanin diyor. Yani şeytan burada tekil gelmiş ama küllü demesiyle her türlü şeytan kastediliyor. Teferruatına girmeyeceğim ama ne var? Gaybi mahlukatı anlatarak da, yani sadece alemler, gözüken alemler değil, uzay da olsa gözüken alem değil, bak bir de gaybi alemler var. Ben onların da Rabbiyim ha diyor. Ufkumuzu ne yapıyor? Algımızı genişletiyor. Yani genişletmemizi istiyor aslında. Aynı zamanda diyor ki, yani bu okuduğum ayetleri düşünürseniz, sistemde diyor her şey güllük gülistanlık değil, aynı zamanda tehlikeler de var diyor. Şimdi biz çocuk yetiştirirken uzmanlar ne diyor? Bak çocuğunuz hep diyor olumlu değerler üzerine yetiştiriyorsunuz, doğru. Fakat diyor tehlikelerden de bahsedin. Bakın bilimsel temelli çizgi filmlere falan dikkat edin, hep kötü öğeler var. Çocukları yani pozitifiyle, olumlusuyla söylüyorum, yanlış anlamayın. Ne anlatılmaya çalışıyor onlarla? Yani çocuklarınız da sistemin içerisindeki tehlikeleri de hazırlayın diyor ve kendisi hazırlıyor bu şekilde. Mesela çocuklarımız ne diyoruz? Bak herkesin verdiğini alma diyoruz değil mi? Bir minnet duygusu fazla gelişmesinin anlamında, bir de hani sapıklar diyeyim, sapıklar olabilir, çocukları zararlı yere itebilecekler olur. Biz de çocuklarımızı bunlara karşı şey yapıyoruz, eğitiyoruz. Yani Rabbim bu ayetlerle diyor ki sistemin içerisinde negatif değer unsurlar da var. Evet. Yani diyalektik bir yapı var, zevciğin bir yapı var, alternatifli bir yapı var. Yani sadece iyiler yok. Yani Allah-u Teala isteseydi yaratmazdı onlara. Ama sistemin içerisinde var ve onların var olması Allah'ın muradı değil. Bakın burası yanlış anlaşılıyor. Allah-u Teala, ben şunu şöyle açıklıyorum. İşte bu kader inancı içerisinde yeterince anlaşılamayan bir şey. Sübhan olan kim? Allah. Yalnız Allah. Bir mahlukat eğer Allah değilse, ki değil, eksiktir. Bu eksikliğinin bir kısmı da, belki de en önemli kısmı da iradesinde, yani tercihlerinde hata yapabilirliğidir. İşte bu tercihlerinde hata yapabilirlik onu kötü yapabiliyor. Şimdi bu Allah'ın onu kötü yaratması anlamına gelmiyor. Sistemin bir gereği. Hani la ilahe illallah'ı, kelime-i tevhidi açıklarken bunu izah etmeye çalışmıştık. Yani Allah ilahtır, pardon. İlah Allah'tır demek yeterli değil. La ilahe illallah. Yani dikkat et, mahlukatın yine mahlukat tarafından ilah yapılabilmesi tehlikesi var. Dikkat edin diyor orada. Sadece Allah'a teveccüh edin. İşte bunlar sistemin temelinde olan, varoluşunda olanlar. Elbette ki olacak. Çünkü Subhan olan Allah. Zaten Esma-ül Hüsna'dan dikkatini çekin. Gaffar, Gafur, Gafir, Ettevvab, Ev-Afüv gibi isimler yani temelinde var, formülünde var. Neden? Mahlukatın hata yapabilirliği var. Bu hata yapması da doğal. Çünkü Sübhan değil. Dolayısıyla bu esmalar sistemin gereği. Hem Allah'ın rahmetinin gereği hem de sistemin gereği. Dolayısıyla bu ayete gelecek olursak, sistemde hem maddi hem manevi tehlikeler var. bilgili ol, ben seni uyarıyorum demek. Bu ayetlerle Rabbim hani niye bize anlatıyor? Bu var. Ne yapıyor? Aynı zamanda bize sistemi tanıtıyor. Yani enformasyon. Mesela biz Amerika'ya gitmemiş olabiliriz. Amerika'nın ama yönetim biçimiyle ilgili bir sürü bilgimiz var değil mi? Bilgi değerlidir. Pozitif bilgi değerlidir. Rabbim de işte bu manevi şeytan ve cin sistemini, melekler, meleği âlâ sistemini, haber alma sistemini, haber alırken ki onların çabalarına karşı koruma sistemlerinde bize anlatarak aynı zamanda enformasyon veriyor. Yani bilgi veriyor. Öğüt var aynı zamanda. Neye öğüt var? Bak diyor, ben kendi sistemimi nasıl kurmuşum diyor. Nasıl içine savunma sistemleri de koymuşum. Sen de kendi sistemine gerek kişi bazında gerek devlet bazında bunu örnek alarak diyor sistem kur diyor. Bak bu çok önemli bir şey.
Bir de genel olarak kendi tanımlaması var burada. Yani onun gücünü, kudreti anlamak için yani bir ailenin Rabbi demesi onlar da oluyor. Çünkü o kadar geniş, o kadar büyük ki o zaman Fesubhane Allah'a veriyorsunuz yani bir yerde.
Tabii şimdi zaten Fatiha'da ne var? Elhamdülillah. Şimdi önce bir elhamdülillah de diyor. Yani hamdın, övgünün Allah'a olduğunu bil diyor. Şimdi tamam sen diyorsun ki övgü Allah'a mahsustur hamd. Ama teferruatıyla açıklıyor. Peki nerelerde benim büyüklüğümü algılayacaksın? İşte alemlerin Rabbinde bir. İki, Rahmanlığımda. Üç, Rahimliğimde. Dört, Maliki Yevmiddinliğimde. Oradan bir açılma var. Onu yapıyor. Kendi sistemini anlatıyor. Şimdi bakın Rabbim. Hani bazı Kur'an-ı Kerim'de ben diyor ya, bazen de biz diyor. Bizde ne var? Yani Allah-u Teala sistemi kuruyor ama kudretiyle ve ilmiyle sistemi formülüze etmiş. Bir sistematiğe bağlamış. Buna ne diyoruz biz? Sünnetullah diyoruz. Yani bir kişinin adetine, iş yapabilirliğine, yapmasına sünnet deniyor. Hani Peygamber Efendimiz'in o muhteşem donanımıyla, algı ve bilgisi ve Rabbimin desteğiyle sistemi, düşünce ve davranış sistemi sünnet. Vahiy destekleder aynı zamanda. Bir kişinin sünneti dediğin zaman adeti anlaşılıyor. Zira bazı yerlerde sünnetullah, bazı yerlerde adetullah deniyor. Şimdi Rabbim bu sistemi sistem öğeleriyle, bir sistematikle kurmuş. Kendisi koruyor aslında. Yani mesela bu ayetlere göre semayı kendisi koruyor. Ama sisteme koyduğu öğelerle koruyor. Bizim içerisinde ben de vardır. Değil mi? Bu anlamda değerlendirmek lazım. İşte kendi sistemini örnek vererek de bizim yeryüzünde insanlar da bir sistem kuruyorlar. Mesela bir ordu kuruyorlar değil mi? Bir devlet kuruyorlar. Bu orduyu, devleti, bir müesseseyi neye göre tasarlayacaksın? Ya sistemine bakacaksın, Allah-u Teala'nın sistemine. Buradan ipuçları al, kendi sistemini uygula. O zaman ideale yakın bir sistem olmuş olur. Hamd ediyorsun ya Allah'a. Sistemi de övüyorsun. Buradaki ipuçlarını alıp da gerek kendi sistemine, gerek müessese sistemine uygulayabilirsin. Bu anlamda mesela aklıma şey geldi. Devletlerin istihbaratı sistemleri. Değil mi? Kendi Milli Savunma Bakanlığı diyor bakın. Milli Savunma Bakanlığı gibi şeyler. Ya da bir çok değerli bilgileri olan bir şirketin kendi şirket hesapları ile ilgili bilgi muhafazalarıyla ilgili bu olabilir. Zamanımız yeterse bu ayetlerin aslında bireysel ferdi sistemiyle anlattığıyla ilgili güzel tefsirsel yorumlar var. Ona baktığımızda da kişinin kendi savunma sistemini de. Kişinin kendi savunma sistemi yok mu? Var. Yani maddi ve manevi savunma sistemi var. Bununla ilgili de olabilir. Teferruata girmeyeceğim. Madde madde şey yapıyorum. Şunu diyebilir. Her habere kulak asma. Bu ayetlerin geneliyle. Neden? Şeytani kaynaklı olabilir. Fitne kaynaklı olabilir. Hani kulak asıp da alıyorlar ya. Buna ikaz var. İki. Çok aşırı meraklı olma. Dört. Kaldıramayacağın şeyleri de sorma gibi birçok madde yazdım buraya. Bunlardan olabilir. Bunu zaten bu açıkladıklarımı nasip olursa bugün açıklayacağım. Şunu anlatmak istiyorum. Neden yani şunu sordum. Neden böyle şeytanların kulak asmak, haber almak için kulak asmalarıyla, dinlemeleriyle ve onların kovulmalarıyla ilgili bir sistemi Rabbim böyle ayetlerinde açıklamış. Değil mi? Bir sebep vardır değil mi? Bir muradı ilahi vardır. Onu sorduğumda böyle cevaplar geldi. Bunu açıklamak isteriz inşallah. Şimdi biraz kelimelere girelim. Ve hıfzan, hıfz biliyorsunuz muhafaza, Türkçe'de de kullanılıyor. El hafız esması var. Değerli, kıymetli bir şeyi hem pozisyonunu korumak, mevcut yapısını korumak, hem de gelebilecek tehlikelere karşı onu korumak. Biz buna diyoruz, savunma diyoruz. Def etmenin bir haliyle değil mi savunma? Def etmenin bir hali, sürekliliği ve çabasına biz savunma diyoruz. Neden savunuyormuş? Min, bir şeyden, mindenden eki, külli. Külli deyince Türkçe'de de var değil mi? Küllüsü. Hepsi. Tamamı. Yani aklınıza gelecek her çeşidinden külli şeytanin. Her türlü şeytandan. Bakın buradan şeytandan da diyebilirdi. Küllü demesiyle beraber bak yine ufkunuzu açın diyor. Genişletin diyor. Mesela hani girmek adına şey yapıyorum. Nas suresinde biz bunu anlıyoruz değil mi? Kuleyunzu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil annas, ellezi yüvesvisu fi sudurnas, minel cinneti ven nas. Yani şeytan olarak adlandırılan şeylerin sadece cinlerden olmadığını, insanlardan da olduğunu. Buna ne diyor? İki ayaklı şeytanlar deniyor değil mi? Daha halk arasında. Yani şeytanların bir cinlerden olduğunun haberi var. Çoğul olduğunun haberi var. Bir de insanlardan da olduğuyla ilgili haber var. Bir de kendi saplamam bilmiyorum katılır mısınız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kırık tabaklarla yemeğiniz onları atınız diyor. Çünkü onlardan şeytanlar beslenir diyor. Şimdi bu eski devirde hani bizim aklımıza gelen şeytanlar olduğu anlaşılmış olabilir. Doğrudur. Fakat biz bugün anlıyoruz ki mikroorganizmalar, mikroplar var. Yani o mikroplar da şeytan sınıfına giriyor demek ki. İşte aslında derinde girmek istemiyorum. Burada her türlü şeytandan koruduk deyince de aslında yani bütün sistemin genelinde bir şey var. Mesela kelimelerine çok girilse büyük bir ihtimalle mesela virüslerle ilgili şey bulunamadı ya bugün. Tam bir savunma sistemi bulunamadı. Yani bakteriler var, virüsler var. Bakteriyi antibiyotiklerle halledebiliyoruz tıpta ama virüslerle çok başarılı değiliz. Hemen hemen hiç başarılı değiliz. Ancak aşılarla falan hani şeytanı mikrop olarak da değerlendirirsek burada da aslında savunma sistemi olarak kesinlikle bir ipucu vardır. Mesela bir yarım saat kadar inceledim, bir iki ışık yandı ama kelimelere girilerek bunun bir değerlendirilmesi lazım. Hani uzayı biz koruduk, işte ışık göndeririz falan bu ayetler. O mantıkla, o gözlükle değerlendirilsin. Muhakkak ipuçları vardır inşallah. Ya da ne bileyim fizikçiler zararlı bir sisteme karşı da bunları kullanabilirler. Hani delici ışık gönderdik diyor ya. Mesela şunu biliyoruz, delici ışığa biraz sonra söyleyeceğim. Lazer ışını dersen, lazer ışınının mikropları öldürücü etkilerini mesela biliyoruz biz bugün. Yani Kur'an'da gizli saklı, yaş kuru her şey var. Sadece biz işte geçmiş zamanın misalleri, masalları dersen o gözle baktığında işte bunu demişler tamam zaten bu ayet beni ilgilendirmiyor dersin. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın muhteşem kitabı, hakim kitabı deyip de o gözlükle baktığında her türlü soruya burada cevap var. Şeytan de şeytana değişik anlamlarda sisteme zarar. Mesela bak şeytanı marit diyor biraz sonra göreceğiz. Marit, marit burada isyankar diyor, isyankar demek değil aslında. Onu açıklayacağız nasip olursa. O kelimenin kökenine girersen mesela yapraklarını dökmüş, saçını dökmüş anlamında bir ifade var. Bulamıyorlar. Yani diyorlar ki bu isyan. Tamam isyan anlamı da var burada ama neden Rabbim marit demiş? Racim dememiş, başka bir ifade kullanmış. Bunların hepsi işte şey. Yani ben diyorum ki şifreler kitabı diyorum Kur'an'a. Muhteşem ama bir şifreler kitabı. Yani egzotik anlamında değil. O anlamda girilirse bulunur. Evet. Küllü şeytanın dediğinde hem bilinen şeytanlar hem bilemeyeceğimiz şeytanlar, her türlü şeytandan bir hıfz, muhafaza olduğuyla ilgili Rabbim bilgi veriyor. Nasıl şeytan? Ha burada gelmiş o kelime. Marit. Marit şöylemiş mesela Şeceretül marit deniyormuş. Şecere ne demek? Ağaç demek. Ağaç yaprağını dökmüş o haliyle ona marit deniliyormuş. Saçları olmayan kişiye yani biz kel diyoruz ama işte marit de deniliyormuş. Bıyıkları çıkmış ama sakalları henüz çıkmamış gence emrat deniliyormuş. Aynı kökten. Yani köselik ama kalıcı bir köselik değil. Şimdi yani bundan ne anlıyoruz biz? Normal sistem dışı olmayı anlıyoruz biz. Normal sistemde ne var? Ağaç yapraklıdır, doğal bu. Ya da erkek bir insan sakallıdır, saçı vardır. En azından gençliğinde saçı vardır. Ya da sakal olması gerekir, fıtrattır. Bu durumun olmama durumuymuş. İşte bunu hani hangi kelimelere çevirelim diyorlar? İtaatsizlik. Yani itaat dışına çıkan manası var. Mesela bu mealde isyankar diyor. Başka bir mealde asi diyor. Başka bir meale bakıyorum. 7. ayet değil mi? Evet. Evet, itaat dışına çıkan diyor. İşte bunu yapıyorlar. Ve büyük bir ihtimalle de marayız kelimesi var. Sonu datla marayız. Hani maraz, hastalık. Oradaki bazı harfler biliyorsunuz anlam bütünlüğü açısından yakındır. Hastalık kelimesine de yakın bu şeyiyle, mana itibarıyla. Bunu dil bilimciler bazı harflerle oluşan kelimelerin harfleri farklı da olsa kulak açısından ya da mahrec olarak yakınlığı dolayısıyla mana olarak da yakınlaştırılmışlar. Buna bakarsak da hastalık ne biliyor musunuz? Maraza durumu. Doktorlar bilir bunu. Yani sağlıkla ilgilenenler. Normal dışı durum demek hastalık. Mesela bir doktorun kitabı var. Sefa saygılı olması lazım. Orada çok güzel bir şey diyordu. Sağlık diyor, sessizliktir. Şimdi bakın stetoskopla dinliyorlar hani şeyi değil mi? Neyi dinliyorlar? Olağan dışı bir ses dinliyorlar. Bağırsağı dinliyorlar, böyle yoğun bağırsak sesleri var mı? Yani normal akan giden bir nehri düşünün. Hiçbir engel yok. Ses bile yok değil mi? Ortasına bir tane taş koyun. Ahenk bozuluyor, ses çıkıyor. İşte sağlığı böyle değerlendirmişti. Çok hoşuma gitmişti. Normal akan giden sistem sessiz. Akıp gidiyor zaten. Bir maraz olduğunda ses çıkıyor. Görüntü bozuluyor. Ahenksizlik oluyor. Yani diyor ki mahlukattan beklenen itaat. Kurallara uyması. Bunun dışı durum hastalık ve isyan. Yapraklarına dökmüş ağaç gibi. Ya yaprak, ya ağaçtan beklenen ne? Fotosentez yapması. Geçenlerde açıkladık değil mi? Bütün mahlukata oksijen ve glikoz vermesi. Bazen karbondioksit de veriyordu. Yani faydalı olması. Yapraksız ağaç ne işe yarar? Onun gibi, şeytan gibi mahlukat ne işe yarar? İşte onun gibilerden korumak için sisteme Rabbim savunma mekanizmaları koymuş. Bunu açıklıyor. İşte bunun da teferruatına giriyor şimdi. La yessemme'ûne ilel melâil âlâ. Dinleyemezler diyor. Meleği âlâ'yı dinleyemezler. Yani onu hıfzetmenin amacı, hıfız muhafaza sisteminin, koruma sisteminin, savunma sisteminin konulmasının amacı onların, onlardan kasıt kim? Küllü şeytan. Bak yukarıda şeytan tekil geçmiş ama burada çoğul geçmiş. Dinleyemezler diyor ya, çoğul geçmiş. O çoğul olan hastalıklı, normal dışı, itaat dışı mahlukatın dinleyememesi için konulmuş. Neyi dinleyememesi? Meleği alayı. Mele bir grup demek. Aynı grup, aynı yapıda olan, fikir ve zihniyet olanların oluşturduğu yapı, âlâ da en yukarı demek, en üst. Yani yüce topluluk gibi, özel topluluk gibi bir grubu dinleyememeleri için yapmışlar. Burada ilginç bir ifade var. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da farklı okuyuş tarzları var. Ana bütünlüğü bozmayan, hani asım kıraatı var, farklı kıraatlar var. O kıraatlerinden birisinde la yesme'ûne olarak geçiyormuş. Burada da La yessemme'une. Yani sin ve mim şeddeli okunuyor burada. Farkı ne? Yani biraz teknik konuya gireceğim. Burada aslında aslı bunu la istete'me'une bu iklab deniyor. T ve S harfleri birbirine katılarak okunuyor. Yakın olduğu için okunması. Dolayısıyla sin şeddelenmiş. Bu babın özelliği ne? Arapça bilenler için söylüyorum. Bir şeyi yapmak istemek. Mesela istiğfar gibi. İstiğfarın kökü gafere, mağfiret. İST onu yapmak istemek ya da talep etmek. Yani mağfiret talebi. Bu manada düşünürsek, İST'li haliyle düşünürsek ne oluyor? Dinlemeyi isteyemezler bile. Yani kulak bile kabartamazlar. Diğer tarzda okuyuşta olduğunda da dinleyemezler. Yani dinleme konumuna, kulak kabartma konumuna gelebilirler. Lakin işitemezler. Öbüründe ise yani burada yazan, bizim musaflarımızda yazan Asım kıraatına göre bırak duymayı, kulak bile kabartamazlar manasına geliyor. Çok önemli değil. Yani sonuç olarak da bir istediklerini tam olarak gerçekleştirememelerinden bahsediliyor. Neyi dinleyemiyorlar? Meleği alayı dinleyemiyorlar. Ne yapıyormuş? Mekanizma ne yapıyormuş? Ve yukzefune bir şeyin atılarak uzaklaştırılmasında kullanılan metot. Belki hatırlarsanız Ahzab suresinde geçti. Onlar batıla diyor taş atıyorlar diyor. Yani uzaktan atıp tutuyorlar. Bu rama fiili var biliyorsunuz atmak. Bundan farkı ne bunun? Bu çok uzak mesafeli bir atış olduğu söyleniyor bunun. Yani yakın mesafeli atış değil. Mesela tabanca mermi değil mi? Aynı kökten rama fiili. Daha yakın mesafe. Yani bir tabancanın menzili en fazla 50 metreye kadar doğru dürüst atarsınız. Yani o da çok büyük bir şeydir. Yani yakın mesafe. Hadi tüfekle 300-500'e kadar çıkarsınız. Ama büyük mesafeler için değildir bu. İşte büyük mesafeler için atmaya buradaki gazefe fiili kullanılıyormuş. Onlar yani kulak kabartmak isteyenler bu mekanizmayla aslını bilmiyoruz. Uzaklaştırılıyorlarmış. Onun da nasıl olduğunu anlatıyor Rabbim. Min küllü canibin. Her cenaptan gelen, her yandan gelen, her taraftan gelen bir atış sistemiyle, muhafaza sistemiyle, savunma sistemiyle bunlar ne yapılıyormuş? Atılıyorlarmış. Burada bir şey dikkatimi çekti benim. Size de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Belki vurgulu anlatmamdan anlamışsınız. Her cenaptan gelen. Cenap ne demek biliyor musunuz? Yan taraf demek. Efendim?
Sağ
evet. Ama bakın yukarı ve aşağı değil.
Hayır, hiçbir yok. Genel değil, hiçbir yerde olmuyor.
Neden her taraf demiyor da Rabbim cenap ifadesini kullanmış? Yan taraf demek. Mesela onlar otururken, ayaktayken ve yanları üzerine yatarken diyor bu kelimeyi kullanıyor. Ana cunubuhum diyor. Cenap kelimesinin çoğulu. Yanları üzerine yatarken diyor ne yaparlar? Allah'ı anarlar diyor. Yan taraf anlamına geliyor yani. Mesela cenap şeyde Arapçada cenup ne demek? Güney. Şimal, kuzey, cenup. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir bilgim bu değil de bu Arapça bilgileri söyleme hoşuma gidiyor. Yemin hem sağ demek. Şimal hem sol hem kuzey. Yani sol tarafınızı kuzeye döndüğünüzde sağ tarafınız yemin oluyor. Nereye bakmış oluyorsunuz? Hangi yöne? Doğuya. Doğuya bak. Yani yön doğu aslında. İslam kültüründe. Hani güneş doğudan yükselir meselesiyle. Sağ taraf ne oluyor? Yemin ne oluyor? Yan taraf oluyor işte. O da cenup. Yani güney. Bunu niye anlatıyorum? Üst ve alt dememiş de yan demiş, yan demesinin kastı şu. Yani yukarı çıkamıyorlar. Hani semanın maksimumuna ulaşıyorlar ya, bir üst manevi boyuta çıkamıyorlar. Yani yukarıdan atmaya gerek yok. Yanlardan kovuluyorlar. Aşağıdan da kovulmuyorlar. Hani yan diyor ya, aşağının unsurları biziz insan. Ama yan taraflardan daha bulunduğu cihetten bunlara savunma sisteminin olduğu gösteriyor. Rabbim işte Cenab-ı ki Cenab kelimesiyle bakın teknolojinin inceliklerini veriyor. Yani dikkatini o anlamda kelimeler üzerine şey yaparsınız. Ve Cenab'ın diğer bir şeyi de uzak manasındaymış. Mesela cunukluk durumu var. Hani gusül almayı gerektiren. O da manevi şeylerden uzak olma durumuna geliyormuş. Hani burada da ne var? Yanlarından atılarak uzaklaştırılırlar. Şeyi var. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Bir ayet-i kerimede var ya, onu güzel yorumlamıştık burada. Şeytan diyor ki ben onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım. Hangi iki cihet eksik?
Yukarıdan
yukarı ve aşağı. İşte burada da etki alanı içerisinde sağdan ve soldan, yani yanlarından taşlanıyorlar, atılıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Bununla ilgili teferruatlı bir yorum yapmıştık. Yani yukarıdan kovuluyor ya, aslında o semalardaydı o. Fakat itaatsizliği, asiliği sebebiyle kovulunca artık boyutsal olarak alt boyuta geçti. Zaten biraz sonra anlatacağız onları. Neden bu soru cevap şeklinde vaktimiz olursa. Yani kovulduğu yere alaka duyuyor. Ama diyorlar ki hayır sen racimsin. Kovuldun. Aşağı indirildin. Artık oralara çıkamazsın.
Yukarısı daha bir ayrılık yer olur. Yani.
Her yerde öyle. Şimdi bak meleğe ala diyor ya. Ala en yukarı demek. Şimdi Rabbim için aslında yukarı aşağı yok değil mi? Yönlerden, mekandan münezzeh. Lakin yarattığı sistemde El Ali esması var. Ali yukarı demek. Yani ulvi demek. Ulvi kelimesi aleve kökünden. Hazreti Ali de mesela yüce demek, yüksek demek. Yani hiyerarşik olarak, değer olarak üst alt var. Yani assubay denmiyor mu işte? Assolist deniyor. Yani yukarı aşağı. Kimin konumu yüksekse yukarıda gibi algılanıyor. Bu Rabbimin manevi değer sisteminin bir ifadesi. Meleği âlâ demekle de diyor ki yani şeytandan üst bir âlâ. Yani manevi üstlük de düşünün bunu. Yani boyutsal üstlük. Yani bunu anlayabileceğinizi düşünüyorum. Mesela ne deniyor? Arş-ı âlâ deniyor. Yani bu manevi kategori içerisinde en yukarıda demek ki ne varmış? Arş varmış. Mesela kürsi var ama kürsinin sıfatı bildiğim kadarıyla âlâ değil. Yani en yukarıdaki olan. Yani yukarı aşağı tabii bizim anlayabileceğimiz şekilde ama manevi de bunların elbette ki ifadeleri var. Artık yukarı çıkamıyor yani aşağıdaki mahlukların savunmasıyla ilgili bir sistem bu.
Bizim algımız az da yukarı olduğuna düşünüyoruz gökyüzü. Kalkımızda yani.
Evet. İşte Rabbim ufkumuzu açıyor. Yani yani işte bundan 200-300 yıl evvel anlaşılanlarla artık bugünkü farklı. Yani Einstein'la beraber biz artık boyut kavramını anlamaya başladık. Ya şimdi sadece onu bilim olarak mı değerlendireceğiz? Neden artık manevi anlayışımıza şey yapmayacağız? Bakın eskiden bunu manevi alemlere keşfi ve fethi olanlar biliyordu, anlıyordu. Fakat onların kerametleri şu an aleni teknoloji oldu. Mesela Karani Hazretleri'nin avcunun içerisinde baktığında Kabe'yi izleyebilecek manevi bir teknolojisinden bahsediliyor. Aynısı bugün bende bile var. Cep telefonumu avcuma koyuyorum. Kabe'yi canlı yayın avucumda seyrediyorum. Şimdi bu neyin ifadesi? Eskiden manevi insanların algıladığı farklılıkları bugün ilim yoluyla demek ki bizlerin de algılama şansını vermiş Rabbim. Ama biz hala eski tefsir mantığıyla ya da idrak mantığıyla gittiğimizde ya bu bana yeter dediğimizde olmuyor. Rabbimiz ufkumuzu açmamızı istiyor. İdrakımızı, anlayışımızı açmamızı istiyor. Artık eskilerin Rabbül Alemin anlayışıyla bizim Rabbül Alemin anlayışını artık fark etmesi gerekiyor. Evet. Bayağı oyalandık ama devam edelim. Duhur da bir şey kovmayla ilgili kelimelerden yani bir duhur olarak kovulma, uzaklaştırılma, seviye düşürülme manalarına görüyormuş duhuran. Gördünüz mü 9. ayette? Duhuran velahum azabun vasıb yukarıdaki sistem onları aşağılayarak kovmak için bir sistemmiş. Velehum onlar için vardır. Bu Arapçada bir kaide biliyorsunuz. Cümle harfi cerle başlarsa var manası veriyor. Lehum onlar için vardır. Ne vardır? Azabün bir azap vardır. Öbürü de sıfatı olarak gelmiş. Nasıl bir azap? Vasıb. Vasıb kesintisi olmayan demekmiş. Devamlı. Sürekli. Bura bana ilginç geldi. Atılıyor, kovuluyor ama sürekli nasıl oluyor? Şu manaya gelebilir. Yani tek bir tane bir mekanizmayla kovulmuyor. Oradan aşağı ininceye kadar sürekli yapılıyor. Yani artık bıktıracak derecesinde. Şu manada olabilir. Onlara öyle bir azap ediliyor ki sürekli şey yapıyorlar. Yani bir daha oraya gelmeyecek şekilde. Mesela hapse konuluyor. Yani aslında bir gün bile hapse çıkarıp adamı şey yapsan adam tövbe eder değil mi? Bir daha bu suçu işlemeyeceğim diye. Neden bir belirli bir süre tutuluyor orada? İyice pişman olsun, oranın şeyini yaşatsın ki, yani azap devamlı olsun ki onun tesiriyle yeryüzünde de bir daha onu yapmayacak duruma gelsin. Yani amaç ne buradan? Islah. Yani asıl ceza ıslahmış. Yani cezadan amaç ne? O kişinin terbiye olması, ıslah olması. Burada da onun devamlı olması da Allahu Alem ıslah için bir daha ona teşebbüs etmemesi için olduğunu düşünüyorum. Muhakkak ama derinlerinde bu ifadenin de bir şeyi vardır. İlla 10. ayete geçelim. İlla men hatifen hatfe ancak bir kelime kapıp alan kimseyi fe'etbe'ahu şihabün sakıb fe'etbe'ahu bu tabi olmak kelimesinden onu takip eder. Ne takip eder? Bir şihab takip eder. Nasıl bir şihab? Yine böyle sıfatlı gelmiş. Sakıb. Ateşli ve delici. Burayı anlatmaya çalışayım. Tefsirlerde şöyle geçiyor. İşte bu tefsirlerdekine göre yukarıdakini hani kulak kabartamazlar mı, dinleyemezler mi diye iki şeklinde var ya. Bir kimse bir şey kapıyormuş oradan. Burası ilginç. Biraz daha öne gelersek. Allah-u Teala bazı bilgileri, sırları Mele-i Ala'ya veriyor. Mele-i Ala'nın içerisindeki melekler de, tabii en çok bu melekler olduğu söyleniyor bunun, kendi aralarında bu bilgiyi yayıyorlar. Şimdi bu bilgiyi merak eden ve o aleme yanaşabilen, o manevi aleme yanaşabilen şeytanlar, kulak kabartıyorlar, dinlemeye çalışıyorlar. Eğer, yani savunma sistemleri de var. İlla diye burada bir istisna var. Demek ki, Rabbimin müsaadesiyle, bu da ilginç. Yani Rabbim istemeseydi en ufak bir bilgi kırıntısını bile alamazlardı. Ama işte bu hatfe diyor ya, bir bilgi kırıntısı demek. Çalıp kaçmak. Bir bilgi kırıntısına sahip oluyorlar. Bak bilginin o muhteşem yapısı değil, bir bilgi kırıntısına sahip oluyormuş. Buna da Rabbim bir savunma sistemiyle daha müdahale ediyormuş. Yani sistem müdahale ediyoruz. Allah'ın sistemi müdahale ediyor. Onu takip edermiş. Bir şihab takip edermiş. Şihabın özelliği neymiş? Sakıp. Şihaba şey deniyor. Kıvılcımlı bir ateş. Sakıp da izleyen, devam eden demek. Yani eskilerin anlayışıyla kuyruklu yıldız. Bugünkü biliyoruz ki biz kuyruklu yıldız denilen şey, yani büyüklerinden bahsetmiyorum. Hani yıldız kaydı diyoruz ya. Eskiden yıldız diyorlardı. Neden? Büyük yıldız da var, küçük yıldız da var. Hani küçük yıldız ne? Gezegen. Büyük yıldız bilmem kaç yıl uzaklıkta. Aşağıdaki gözlemci için aynı. Gezegen de aynı. Ay da aynı. Gök cismi. Atmosferin içerisine giren aslında yıldızla falan alakası olmayan bir gök cismi de ona göre yıldız. Ama teknolojide biliyoruz ki o yıldız değil. Bir gök cismi. Meteor mesela. Ya da düşen bir uydu. Yeryüzünden gözlemli için biliyorsunuz atmosfere giren oranın sürtünme kuvvetiyle ciddi bir ısı oluşuyor. O ısı da yanma şeklinde oluyor. Kuyruklu yıldız şeklinde gözüküyor. Meteor, artık meteor oranı. Ama biz ona artık ne diyoruz? Kayan yıldız kaydı demiyoruz. Meteor düştü diyoruz. Ama eski gözlemci için o bir şey yaptı işte. O kastediliyor. Bunu anlayabilirdi. Aa, yıldız kaydı şeklinde.
Direkt
de tutuluyor. Başka şeyler de var. Mesela onunla ilgili bilgi var versem mi ama yani tefsir kitaplarında Peygamber Efendimiz zamanında bununla ilgili bir yorum var. Mesela okuyayım onu. Yani bu hadissel şeylere de girmek istiyorum. Yani biraz klasik tefsirlere de girmek istiyorum. Bir ara Hazreti Peygamber sahabeden bir grupla birlikte oturuyordu. Ansızın bir yıldız ışık saçıverdi ve ortalık aydınlandı. Hazreti Peygamber ashabına siz cahiliye döneminde buna ne derdiniz diye sordu. Ashab-ı kiram büyük bir insanın doğacağı yahut öleceği şeklinde yorumluyorduk dediler. Hazreti Peygamber bu ışık herhangi birinin doğumu yahut ölümünden dolayı atılmaz. Ancak Allah-u Teala bir işe hükmettiği zaman arşı taşıyan melekler ile 7. kat semadaki melekler Allah'ı tesbih ederler. 7. kat semadaki melekler arşı taşıyan meleklere Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Arşı taşıyanlar da durumu onlara haber verirler. Böylece her kattaki gök ehli melekler bu haberi sorup öğrenirler. Sonunda haber birinci kat semaya ulaşır. Bu sırada cinler ve şeytanlar bu konuşmalardan bir şeyler kapıp kaçabilirler. İşte bu yıldızdan kopan meşaleler şeytanları kovalarlar. Bu cin ve şeytanların meleklerinden duyup aynen getirdikleri hak ve doğrudur. Bu habere birçok ilaveler yapar ve yalan söylerler. Onların söylediklerinin doğru olanları meleklerden işittikleridir. Büyük ihtimalle hak kelimesi geçiyordur burada. Yalan olanlar ise kendi ilaveleridir. Bu durumun aynı şekilde cahiliye döneminde olduğu da söylenmiştir. Bununla ilgili rivayetler var. Bu şekilde Peygamber Efendimiz de olayın manevi boyuttaki açıklaması yapıyor. Ama iki yorum var. Birisinin bunun bizim göremeyeceğimiz manevi ışıklar sistemi olduğunu, bazıları da onun aslında bizim fiziksel olarak gördüklerimizin manen dönen bir olayın bizim anlayamadığımız kısmının maddi görüntüsü olduğunu söylüyorlar. Yani bir meteor var. Belki de haber kapıp çalan birisini takip ediyor. Fakat biz manevi kısmını göremiyoruz. Manevi kısmını, maddi kısmını görüyoruz. Belki de bu ayet ve hadislerde anlatılan tamamen manevi alemde geçen olaylar. Bunu bilmemiz mümkün değil. Ama dediğim gibi bize düşen ne? Biraz evvel sohbetin başında olan Rabbim bu misalleri niye veriyor diye izahlar. Onları düşündüğümüzde daha şey yaparız. Mesela buradan işte şihab kelimesinin sakıbın ben lazer teknolojisine uyduğunu düşünüyorum. Çünkü lazer ışığın, fotonun yüklenmiş özel bir halidir. Ve görüntüsü de gerçekten de ışık salınımı şeklindedir. Çünkü biz kendi alanımızda da kullanıyoruz mesela. Özel gözlük kullanmak zorundasın. Neden? Göze zarar verir. Özel kuvvetlendirilmiş ışık diyebiliriz ya da yönetmiş. Onu da bahsedecektim. Söylediğiniz iyi oldu. Bu şihab ya da şahap mı diyorlar İranlılar ona? Şahap diyorlar. İranlılar da füzelerine bu vermişler. Çok güzel bir isim. Yani inşallah onu Müslümanlara değil de ehli küfre kullanırlar. İnşallah. Güzel bir espri vardı. Hani hafif de böyle günümüz konusu olduğu için şey yapalım. Soruyorlar DAEŞ yani IŞİD İsrail'e ne zaman saldırır diye soruyorlar. Bir cevap veriyor. İsrail Müslüman olduğu zaman. Çok güzel bir ironi. Yani bunun hani biz biliyoruz ki İslam devletiyle alakaları yok. Özel olarak kurulmuş bir yapı. Aynı PKK ve Hizbullah'ın olduğu gibi siyasete girmek istemiyorum. İşte Rabbim aslında bu ayetler girmek istemiyorum diyorum ama bunları anlatıyor bu ayette. Yani savunma sisteminizi de kurun diyor. Kendi istihbaratı ve savunma sisteminde kurulmuyor. İşte İranlılar da inşallah İranlıların da bir yabancı devletle savaşmadığı tarih boyunca ilgili bir şey var. Farslıların ve şeylerin hep nedense şeyler olmuş. Bunu da hoşlanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Bana göre ümmeti vahidetin önemli. Keşke mezhepler olmasaydı. Hani rahmet kısmını söylemiyorum. İtikadi söylemiyorum. Politik mezhepler olmasaydı keşke. Maalesef bu hadis-i şerifte yanlış kullanılıyor. Görüş alimler arasındaki görüş ayrılığı rahmettir'i yani farklı alanda kullanıyorlar ve bugünkü mezheplerin dayanağı olarak söylüyorlar. Keşke olmasaydı da ümmeti vahidetin bilinci olsaydı. Ben onu şey yapıyorum. Ben kendimi ne Sünni ne Şii olarak adlandırıyorum. Ben kendimi hanif bir Müslüman olarak adlandırıyorum. Elbette ki ibadetlerim ya da fıkhi görüşler bir yere dayanıyor ama bunu hiçbir zaman ben farklılık olarak görmüyorum. Mezhepsiz olarak saldıranların da insanlara bu anlamda işin hakikatini anlamayarak söylediklerine inanıyorum. İnşallah bir gün İslam dünyası uyanır da ümmeti vahidetin tek bir ümmet bölünmüş parçalanmış olmayana gelir. Yoksa adamlar bizi parmaklarında oynatıyorlar. Sonra biz Allah'tan yardım bekliyoruz. Siz hidayette olduğunuz sürece diyor onlar size zarar veremez diyor ayet-i kerimede. Ama başına diyor ki aleyküm enfüsekum. Sizin üzerinizde nefisleriniz vardır. Kendinizi düzeltin. Küm diyor bakın orada. Zamir genel geliyor. Küm ne demek? Toplu halde siz sosyal nefislerinizi halledin demek. İşte bu anlamda da Arapçayı iyi bilen İranlılar kendi füzelerine bu ayeti de tabii çok iyi biliyorlar. Şeytanların kovalamakta kullanılan sistemlerinin dünya versiyonuna şahap demişler. Yani şihap ötürü kovalayan ateş topu anlamında.
Şahan
bilmiyorum o ne. İstanbul Fethi'nde kullanılıyor ama kökü bu değil. Ama Şahan'ı bilmiyorum. Yani Farsçaya hakim değil. Farsça da olabilir. Eski Türkçe'de de olabilir. İşte Şahan deniyormuş. Onun hangi kökten olduğunu bilmiyorum ama araştırırım inşallah. Şimdi ayetleri genel olarak açıkladıktan sonra birçok teferruat verilebilir. Kitaplarda da birçok teferruat var ama girmeyeceğim. Belki haftaya şurası eksik kalmış olarak şey yapabilirim. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu Ruhul Beyan'da var bir de İbni şeyde var. Yok. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin şeyinde var. O şöyle bir ifade kullanmış. Bu sema, hani bildiğimiz sema, bir de insanın seması diyor, aklı ve gönlüdür diyor. Buna da diyor, negatif sistemler saldırmak isteyebilir diyor. Gerçek hakikati bozmak için. Yani şeytanları oradaki şeyler olmuş. Sistem olarak da vehmetmeyi, kuruntuları değerlendirmiş yanaşmalı olarak. Burada da hani savunma sistemi olarak yıldızlar gönderiliyor ya, ateş topları, nurlar. Sen de burada da akıl nurlarını, marifet, tevhid ve irfan nurlarını kullanarak onun o nefislerin saldırısına, şeytanın o vesveselerine ya da felsefik saldırılarına karşı koyabilirsin diyor. Biliyorsunuz nur ateş olarak algılıyoruz değil mi? Hani burada Şiabba da ikisini bir araya koyarsak bunlarla müdahale ederek hakikate erebilirsin şeklinde bir ifade yapmış. Bu da güzel. Yani sema olarak sadece düşünmemek lazım. Allah'ın ilhamı nereye geliyor? Kalbe ve akla geliyor değil mi? Yani insan da bundan nasipleniyor ilim olarak. Hani biz nefse, Şems suresinde diyordu, fücurunu ve takvasını ilham ettik diyordu. Bize bir ilham var. Her mahlukata var, bu doğru. İşte buna yönelik bir müdahale olmak istediğinde nereden gelecek? Alt taraflardaki nefis ve şeytandan gelecek değil mi? Buna karşı senin savunma sisteminle akıl nurun, tevhid nurun, Bayraktar Hoca da ilave etmiş, Kur'an nuru. Hakikat. Yani bilgiyle, doğru bilgiyle de bunlara da müdahale edebilirsin şeklinde de bir yorum gelmiş. Bu da yan yorum olarak güzel bir yorum olarak geldi bana. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Neden insan ya da şeytan bilgiyi almak istiyor? Hani bu örneklerin içerisinde neden yukarı çıkıp da bilgiyi almak istiyor? Bir kere şeytanla ilgili şunu soracağım. O Murat Bey sormuştunuz da geçen hafta siz. Onu şey yapıyorum. Ezan okunuyor. Neyse güzel. Ağız şeyde kalsın, hevesimizde kalsın bu bilgi. Soru cevaplı bir aktarım olacak inşallah. Hani neden insan meraklı? Neden şeytan bu bilgileri almak istiyor? Neden Allah-u Teala bunu gizliyor? Neden böyle bir savunma sistemi kurmuş? Bunun hikmetleri üzerine de bir izahatımız olacak. Bunun güzel olacağını da düşünüyorum. Çünkü beni heyecanlandırdı. Haftaya inşallah. Allah bizi Kur'an'ından ayırmasın. Amin. Kur'an'daki hikmetleri, hakikatleri günümüz bilgileriyle de değerlendirerek, kendimize de alarak ders çıkaran, bundan faydalanan insanlardan olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyke.